Ayrım 14.
Latife odadan çıkınca Zübeyde Hanım seslendi. Asım, oğlum, git sen de git udana. Çağırırım seni. Gerekirse yani. Salih, sen kal biraz. Emredersiniz valideciğim diyerek Salih yatağa yaklaştı. Zübeyde Molla'nın emrini bekledi. Şimdi o sesini alçaltmıştı. Gel şöyle yanıma, konuşmak isterim, dertleşmek isterim Salihciğim. Bilirsin beni, yalan yok bende. Kısa diyeceğim. Bak Beri, hiç nafile, bu iş olmaz. Uygun düzen değildir, bu iş olmaz. Neden anneciğim? Neden? Bak neden? Söylerim bunu yalnız sana. Sen bildir Mustafa'ma lisanı münasib ile. Olmaz dedim. Çünkü davul dengi dengine vurmuyor. Ana kalbi göz gibidir, görür doğruyu. Bu kız iyidir, hoştur, ailesi soylu, iyi terbiye görmüş. Vardır paraları, konuşur bülbül gibi frenk dillerini. İyi okumuş, lakin ne derler bizim oralarda? Erkeğin okumuşu kadı olur, kadının okumuşu cadı olur. Bak çocuk, desen şimdi bana, bu kız Mustafa'yı mı sever? Mustafa Kemal'i mi sever? Mustafa Kemal Paşa'yı mı? Mustafa benimdir. Benim çakırım. Bir tanem. Veremem onu kimseciklere. İsterim benim gelinim yansın Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal mücahittir. Sarı sipahidir. Kendini adamıştır başkalarına, milletine. Görürse bunu bir kadın aşık olur buna. Çünkü bu onun gerçeğidir. Canımı veririm ben o kadına. Ama bu kız görür Mustafa Kemal Paşa'yı. Mevki görür, ünvan görür. Bir tanedir o. Kız o bir taneyi görür. Sahip olmak ister ona. Uy böyle, aşikar. İstemez kimseyi. Ne seni, ne beni, ne Mustafa'yı. İster Mustafa Kemal Paşa'yı. İşte, düşün bunları. Yaz Mustafa'ma. Gelmez bu işin sonu. Bilesiniz. Hadi git yat artık. İsterim uyumak. Sancım var. Allah yardımcım olsun. Sündüresin ışığı. Yalnız o kandil yansın. Odada yalnız kandil ışığı kaldı. Salih kapıyı çekti. Büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Demek ki dedi, ana yüreği göz gibidir. Görür her şeyi. Öyle mi? Genç Latife, Zübeyde Hanım'ın gönlünü kazanabilmek için gücünün üstünde bir gayret gösteriyordu. Her sabah sadık bir İngiliz hemşiresi gibi beyaz üniformasını giyiyor, Zübeyde Hanım'ın kahvaltısını eliyle odasına getiriyor, ilaçlarını veriyor, ne yemek istediğini öğrenmek istiyor, vazolara çiçekler yerleştiriyor, her gün çarşafları değiştiriyor. Ama bir türlü onun yüreğinde yakmak istediği ateşi uyandıramıyordu. Artık genç kız çok iyi anlamıştı. Zübeyde Hanım Latife'yi sevmiyor ve ona güvenmiyordu. O günler Mustafa Kemal'in annesinin Fatma'ya, Ali Çavuş'a ya da kendi kendine sorduğu hep aynı soruydu. Bu kız Mustafa'sı ile yüzbaşıyken, teğmenken, sürgünde ya da hapisteyken tanışsaydı yine ona böyle aşık olur, onunla evlenir miydi? Bu sorunun yanıtı Zübeyde Hanım için kesinlikle hayırdı. Ve dikkat kesilmiş bir Latife'nin bunu anlamaması imkansızdı. Yaşlılığa ve unutkanlığa vurup Latife'ye kaç türlü at yakıştırmıştı. Gazi'nin anlamlı ve değer biçilmez bir armağanı olan Sakarya adındaki sevgili atını Latife'ye verirken bile bu armağanın adını koymamış, söylentileri bağlayıcı bir anlamı var mı, yoksa sırf annesiyle ilgilenmesine teşekkür için mi gönderilmiş olduğunu bir ima bile etmemişti. Zübeyde Hanım bütün hastalığına rağmen hoş sohbet, şakacı, muzip, konuşmasını darbu meseller, deyimler, türkülerden alınmış mısralarla süsleyen molla kadındı. Ama Latife ile hiç şakalaşmıyor, o tatlı sohbetlerine onu yanaştırmıyordu. yalnız bir tek kez bir gece yarısında ağrılarına dayanamayıp inlemekte olan yaşlı hanımefendinin yanına korka korka girdiğinde Zübeyde Hanım nasılsa gülmüş, bacaklarını Muammer Bey'in Fransa'dan kendisi için getirdiği bir ağrı kesiciyle ovduğu sırada ona yürekten teşekkür etmiş ve "Allah senin de ne muradın varsa versin" demişti. Zübeyde Hanım o pırıl pırıl aklıyla elbette onun muradının ne olduğunu biliyordu. 10 günü aşkın bir süredir sürüp giden bu gerilim genç kızın sinirlerini ve dayanma gücünü iyiden iyiye bozmuştu. Bu türlü yenilgilere alışık değildi. O güne kadar ne yapmak istediyse ondan olumlu sonuçlar almıştı. Eskilerin deyimiyle muhalleri mümkün kılmış, yani olmazları oldurmuştu. Ne istiyordu bu hanım ondan? İşte bu soru Latife'nin evin içinde mutsuz, aksi, asık suratlı bir ifadeyle dolaşmasına sebep oluyor. Bunu da kimileri aşırı yorgunluğa, kimileri de artık inkarı mümkün olmayan sevdasına vererek yorumluyordu. Ama Adaviye Hanım kızlarını inanılmaz bir duyarlılıkla izlerken her anne gibi büyük kızının geçirdiği bunalımının gerçek nedenlerini çok iyi biliyordu. Aslında Gazi'nin annesi yalnız Latife'ye karşı değil, bütün aileye karşı tedbirli, bilinçli, anlamı belli bir uzaklıkla ne demek istediğini anlatmaya çalışıyordu. Bu konuda Zübeyde Hanım hayır derse Mustafa Kemal Latife ile evlenemezdi. Evlenmezdi. Gizli politik çalışmaları dışında paşanın annesine karşın herhangi bir davranışı olmamıştı. Bunu herkes biliyor, herkes söylüyordu. O zaman Latife'nin ve asıl Uşakizadelerin durumu ne olacaktı? Başkumandan kurtarıcı, Fatih ama sonunda Mustafa Kemal bir erkekti. Onların evinde hem de onlar yokken misafir olarak kalmıştı. Davet kızından gelmişti hem de. Evet. Ama sonunda bütün İzmir, bütün memleket, hatta dünya bu ilişkinin bir evlenmeyle sonuçlanacağını beklemiyor muydu? Oysa Tevfik Rüştü'nün nazik ve mahcup bir tavırla Adeviye'ye anlattığına göre Zübeyde Hanım'ın ağzından bu konuda "hayırlısı bu ise olsun" gibi bir duadan başka tek kelime çıkmamıştı. Kararsız günler. 25 Aralık 1922 günü Ankara'da Mustafa Kemal Paşa çalışma odasındaydı. Muzaffer ve Resuhi karşısında. Muzaffer'in elinde bir mektup var. Mustafa Kemal gülerek, "Resuhi'ye de oku İsmet'in mektubunu" dedi. "Ben de bir kere daha dinlemiş olurum. Ona bu kadar güvenmekte ne kadar haklı olduğumu daha iyi anlamak için." Muzaffer gözlüğünü taktı ve mektubu 3. kez okudu. 19 Aralık 1922 Lozan. "Hasretimin derecesini ifade edemem. Anadolu'da aylarca görüşemediğimiz zamanlar olmuştu. Ama kendimi size bu kadar uzak ve istediğim zaman hemen bulamaz halde hiç kalmamıştım. İstediği zaman sizinle konuşmak ve buluşmak ihtimali bile biz insanların en büyük kuvvetimiz olduğunu bir kere daha tecrübe ediyorum burada." "Tamam, bu kadar yeter," diye kesti Mustafa Kemal. "Yaver Resuhi, İsmet Paşa hepimizin duygularının tercümanı oluyor böylece efendim," diye izlenimini özetledi. Mustafa Kemal anlamlı ve acı bir tebessümle sordu. "Hepinizin mi?" Yaverlerin ikisi de başını eğmişti, hüzünle. Mustafa Kemal, "Muzaffer," dedi, "şimdi lütfen söylediklerimi yaz ve İsmet Paşa'ya telle. Aynı hasret derecesiyle seni ne kadar özlediğimi bilmem tahmin edebilir misin? Parlak ve başarılı bir neticeyle şerefli dönüşünü düşünerek avunuyorum. Orada kazandığın saygılı yer ve cihana gösterdiğin kudret, zeka ve liyakatı misut bir şekilde seyrediyorum." Latife ve annesi. O günler İzmir'de Beyaz Ev telaşlı, gerilimli, sinirli günler yaşamaktadır. Latife ve annesi Adeviye Hanım kahvaltı sofrasındalar. İkisi de zarif sabahlıklar giymiş. İkisi de ciddi ve düşünceli. Bir kadın hizmetkar servis yapıyor, emir bekliyor. Adeviye Hanım kadının boşuna ayakta beklemesinden sıkılmış. Marika, burada beklemen gerekmez. Biz başımızın çaresine bakarız diye kadına yol verince Marika, peki efendim diyerek yemek odasından çıktı. Hemen ardından Adeviye Hanım, hazır yalnızken diye söze başladı ve sordu. Derdin ne senin Latife, anlat bakalım. Latife her zamanki yalınlığı açık sözlülüğüyle yanıtladı annesini. Beni hiç gözü tutmadı hanımefendinin anne. Ona bir türlü yaranamıyorum. Gözü tutmadı işte. İnsan anlamaz mı? Hepsi bu. Yetmez mi? Demek ki doğrusun. Yanılmıyorsun. Evhamlanmıyorsun. Peki sen Mustafa Kemal'le mi evlenmek istiyorsun yoksa Zübeyde Hanım'la mı? Anne anlamıyorsunuz. Bu kapıyı açmadan ona ulaşamayacağım. Bunu hissediyorum, biliyorum. Açmaya çalış öyleyse. Bu işler fedakarlık ister. Sen ise buna pek alışık görünmüyorsun, öyle değil mi? Latife isyankar değilse bile sitemkardı. İnsana ne güzel cesaret veriyorsunuz anne. Anne, elimden gelen her şeyi yapıyorum. Nasıl dişimi sıkıyorum bilseniz. O da bana karşı sıkıyor herhalde. Ama sanırım ikimiz de başaramıyoruz. Yoksa daha şimdiden birbirinizi mi kıskanıyorsunuz? Onun beni kıskandığı ya da daha doğrusu oğluna layık görmediği bir gerçek. Oğlunu kimseyle paylaşmak istemiyor ayrıca. Bu da bir gerçek. Çankaya'daki hanım ne olmuş? Fikriye Hanım, bir haber var mı? Salih Bey'in dediğine göre İsviçre'de tedavideymiş. Meğer o çok hastaymış. Bilmiyordum. Verenmiş anne. Zübeyde hanımefendinin bizi henüz kabul etmemesi de sence biraz tuhaf değil mi? Aslında o bizim misafirimizdir. Sen de bu evin kızısın. Ama hanımefendi bizi hiç yokmuş farz ediyor. Yanılıyor muyum? Siz bu meselede benim böyle istediğimi yahut benim buna önem vermediğimi sanıyorsunuz. Dün babam da biraz sitem etti de. Ama inanın anne, kaç kere usuletle hatırlattım. Hatta rica ettim. Annem babam size hürmetlerini arz etmek istiyorlar efendim diye. Hele biraz iyileşeyim dedi. Nasipse elbette görüşürüz dedi. Sizi ben zorla onunla tanıştıramazdım ki, yanına götüremezdim ki. Tam bu sırada salona neşe içinde Latife'nin küçük kız kardeşleri Rukiye ve Vecihe girdiler. Rukiye, hayırlı sabahlar, niye bizi beklemediniz diye sordu. Vecihe ise ortadaki havayı hemen fark etmişti. Abla, ne var? Gene mi canın sıkkın? Diye Latife'nin omuzunu tuttu. Rukiye Vecihe'den geri kalmanın telaşıyla sabah sabah kötü bir haber mi aldın diye araya girdi. Sonunda kız kardeşlerinden vakit bulunca Latife soğuk bir soruyla yanıtladı onları. Ne oluyor size? Hava iyiden iyiye elektriklenmişti. Adeviye Hanım araya girme ihtiyacını hissederek konuştu. Sataşmayın ablanıza, biraz başı ağrıyormuş dedi. Vecihe, çağırdık o kadar bizimle birlikte at binseydi, baş ağrısı filan kalmazdı diye yanıtladı annesini. Rukiye sandalyesini çekerken, Latife abla, ama sakın kızma, bir gün senin atına binebilir miyim? Ne olur, Sakarya'ya, müsaade eder misin? İşte bu, pişmiş aşa soğuk su katan bir yanlış soru oldu. Latife büyük bir telaş ve öfkeyle adeta haykırdı. Sakarya'ya mı? Asla! Asla kızlar! Anlaşıldı mı? Bu mümkün değil. Çok önemli bu, anladınız mı? Kızlar birbirlerine baktılar ve ürkek ürkek güldüler. Sonra Vecihe, şakaydı dedi. Böyle diyeceğini biliyorduk. Rukiye ile iddiaya girmiştik. Azerbaycan Gecesi. O zamanlar Anadolu Ajansı'nın genç ama saygın muhabirlerinden biri olan İsmail Habib Sevük, eski Ankara'nın Ulucanlar semtinde dolanırken sonunda buldu ve olağanüstü güzel bir ahşap evin önünde durakladı. Uzun uzun seyretti bu güzelliği. Sonra çarpık kaldırım taşlarını atlaya atlaya eve varınca yazacaklarını istifledi zihninde. 1923 2. Kanuni 4. Cuma Gecesi. Azerbaycan sefaretine davetliyiz. Sefaret, Cebeci yakınlarında ahşap, iri gövdeli eski Ankara evlerinden birinde. bastıkça esneyen ve gıcırdayan tahta merdivenlerden çıkarak oldukça geniş bir salona girdim. Milli Mücadele Ankara'sının unutulmaz şahısları arasına giren sevimli sefir İbrahim Abilov davetlerini karşılıyor. Eyvah, galiba fena bir haber var. Çankaya'da mühim işler görüldüğü için Gazi gelemeyecekmiş. Habere herkesin canı sıkıldı. Sofraya oturuldu. Sefir konuştu. Sefirden sonra bizden de Yunus Nadi, Fransızca ve irticalen bir nutuk söyledi. Sonra sohbet ve eğlence başladı. O zamanlar içki yasaktı. Fakat sefarethaneler kendi devletlerinin toprağı sayıldığı için burada böyle bir yasağa yer yoktu. Sofrada gürültü fazlaydı. Bir ses yükseldi. Tamata seçelim, tamata. Tamata, sofra başkanı anlamına geliyormuş. Tamata seçilen zat sofranın yalnız başkanı değil, mutfak amiri ve nazımı olurmuş. Kural dışına çıkanlara cezalar veriliyormuş. O gece tamatalığa Ağaoğlu Ahmet seçildi. Masanın şeref mevkiine oturan sevgili tamatamız, "Ben öyle şakaya gelmem ha," dedi. "Kim olursa olsun gerekirse ceza da veririm." Gece yarısına doğruydu. Birden salon kapısında üzerindeki kürklü paltoyu çıkartan Gazi'yi gördük. Gözleri ışık, yüzü neşe, içi iltifat dolu. Birden Gazi'yi gören herkes ayağa kalktı. Herkes bu artık beklenmeyen konuğu Mustafa Kemal'i alkışlıyor, ona yer gösteriyordu. Sofraya doğru yürüyen Gazi keyifle sordu. "Peki beyler, tamatanız yok mu?" Ağaoğlu Ahmet Bey tamatalığını unutmuş, onu ayakta alkışlarken Gazi'yi yanıtladı. "Sözde menem, lakin sen gelmişsen başka tamata kalır mı?" Mustafa Kemal itiraz etti bu soruya. "Neden? Madem seçildiniz görevinize devam edin. Ben sizin sözünüzü dinlerim." "Pekala öyleyse senede hiç dinlemem, ceza veririm paşam." "Sözüm dinlenmezse, bilmiş ol." Mustafa Kemal Ağaoğlu'nu kızdırmak istiyordu anlaşılan. Başını salladı ve "Yo," dedi, "ceza veremezsin bana." "İşte paşam, sen gelende tamatalık kalmaz dememiş miydim?" Mustafa Kemal yürekten gülüyordu. "Ondan değil Ağaoğlu, ondan değil. Ben kaideyi bozmam ki bana ceza veresin." Önce gelenler alkışlarla Mustafa Kemal'i şeref koltuğuna oturttular. Bir garson onun, bir başkası diğer konukların kadehine vodka koydu. Mustafa Kemal sağ kolu masada elinde kadeh bir an düşündü. "Beyler," dedi, "şimdi vereceğim güzel bir haber şerefine kadehimi kaldırıyorum." Herkes merakla kadehini kaldırdı. Mustafa Kemal biraz bekledi. Sonra ağır ağır "Ben evleniyorum," dedi. Açık seçik görülen bir heyecan ve gerilimle. Kadehini bir dikişte bitirdi. Bir an sessizlik ve şaşkınlık egemen oldu sofraya. Sonra her ağızdan bir ses, bir soru doldurdu ortalığı. "Ciddi mi? Ciddi mi? Ciddi mi?" Cevap kesindi. "Ciddi efendim, ciddi, kat'i ve mukarrer." Şimdi sofra tamatası Ağaoğlu ayağa kalkmış soruyordu. "İzmir Fatihi'nin kalbini fetheden bu bahtiyar kimdir Paşa Hazretleri?" "İzmirli bir kız, Uşakizade Muammer Bey'in kızı Latife Hanım." Salonda müthiş bir alkış patladı. Kadehler bu talihli hanım için bir kez daha kaldırıldı. Güldürür mü bu kız? Ama İzmir'de o sıra esen rüzgarlar fazla umutlu değildi. Sabahleyin Zübeyde Hanım yatağında tesbih çekiyor, Ali Çavuş ayak ucunda ellerini kavuşturmuş bekliyordu. Molla anne ellerini açıp küçük bir duadan sonra yüzünü sıvazladı. Ali Çavuş, "Allah kabul etsin Molla anne," diye niyazda bulundu. "Ukurum uğulcağızıma," dedi yaşlı hanımefendi. "Allah ayırlar yazsın. Üzlemişim Mustafa'mı, gözümde tüter. Gelişi yakındır anacığım. Nereden bilirsin? Var mı tatlı bir haber?" "Beni çağırtmış efendim, gidip onu getireceğim." "Ağzına sağlık. Ne vermezsin hemen müjdeyi be Ali?" "İşte verdim ya anacığım." "Söylemişim Salih'e, götür beni Ankara'ya. İstemem burada el alemin başına yük olmak. Bar ulma yar ul diye öğretmişler bana. Sıkıldım burada. Hiç iyi gelmedi bu İzmir bana. Hiç aklım yatmadı bu işe. Bir de sen söyle bana, sen bilirsin Mustafa'mı. Bu kız oğlumu güldürür mü yüzünü? Mesut edebilir mi onu? De bana. Ali Çavuş bu işlere karışamaz anacığım, haddini bilir. Sana ne desin, ne diyebilir? Zübeyde küskün başını salladı. Olsaydı bir iyi haberin sülerdin elbet. Sahi bir haberim vardı ama unuttum bak. Tevfik Rüştü Bey görmek istiyor seni. O da Ankara'ya gidecekmiş. Bir emrin var mı diye soracak herhalde. Molla anne telaşlanmıştı. Her telaşlı anında yaptığı gibi sözleri yine tam Rumeli şivesine kaydı. Te ne söylemesin be adam. Beklettik Rüştü Bey'i. Ayıptır, koş getir koş. Ali Çavuş hemen çıktı ve az sonra Tevfik Rüştü Bey'le döndü. Tevfik Rüştü hanımefendinin elini öptükten sonra bekledi. Otur işareti alınca karşısındaki sandalyenin ucuna ilişti. Nasılsınız muhterem hanımefendi? Zübeyde Hanım çok nazik ama uzak bir ifadeyle cevapladı onu. Şükür Allah'a, iyi diyelim, iyi olalım. İzmir'den memnun musunuz efendim? Üzlemişim oğlumu, merak ederim. Yalnızdır. Benim ağrılarım artar eksilmez. Götür beni Ankara'ya derim. Asım çocuk münasip bulmaz. Şaşırmışım. Bilmem ne yapayım. Latife'den haberinizi alıyorum. Sizi memnun edemediği için çok üzülüyor. Yararlı olamıyorum diye. Hepimiz sizi çok iyi görmek istiyoruz efendim. Kızımız çok genç. Biraz tecrübesiz. Yeterince memnun edemiyorsa sizi, emin olun acemiliğindendir. Siz onun acemiliklerine bakmayın efendim. Ne demek? Ne demek efendim? Nankör bir kadın değilim ben. Gelir her gün ta Güstepe'den karşı yakaya. Kalır burada. Gelir her gece yatağımın başucuna. Sorar atırımı, ilacımı verir. Bundan iyisi can sağlığı. Rüştü Bey oğlum, ancak bazı bazı duyarım sesini dışarıdan. Bağırır adamlarına. Güler biraz acı. Cabbardır, öfkelidir. Biraz serttir sesi. Ama bir kusur değildir bu. Başka türlü idaresi zordur bu adamların. Kusur gördüğüm için söylemem. Bilirim benim içindir telaşesi. Lakin bilmem ne demeliyim. Ben kaldıramam. Tutar bir çarpıntı. Beri bak Rüştü Bey oğlum. Bu dünyada her şey güzel Allah'ımızın kavlince olur. Yukarıda Kadir Mevla yazmışsa aşağıda onu bozacak yoktur bir kul. Bilirim bunu. Allah'tan hayırlısını dilerim. Demem başka bir şey. Ama kusura bakma oğlum, sıkıldım burada ben. Bilirsin çok kahır çekmişim, çok ağlamışım. İstemem Mustafa'm dertlensin. Bu itirafın altında ezilmiş gibi kalan Tevfik Rüştü Bey, evet hanımefendi dedi, anlıyorum efendim. Ama müsaadenizi isteyeyim.